Ayrım 3.
Matmazel Tina ile iri yarı bir besleme olan Seher, bizi at nalı şeklindeki koya çarpık çubuk patikalardan indirdiler. Çam ağaçları sanki uzun saçlarını yıkamak isteyen kadınlar gibi denize doğru eğilmişlerdi. Seher suya girdi ve o iri gövdesiyle öylece bir kaya gibi kaldı. Meğer sadece ayaklarını serinletmekle yetinecekmiş. Biz o berrak sularda oynaşırken koya büyük bir kotra girdi, demir attı ve yelkenlerini indirdi. Güverteden Hakkiye teyzemin zarif kızı Füreya bize seslendi, el salladı. Biz de aynı coşkuyla ona karşılık verdik. Birkaç dakika sonra teknenin küçük botuyla salaş iskeleye çıktılar. Füreya abla beyaz pantolonu, kiraz kırmızısı blazeri içinde çok şıktı. Tepesine topladığı simsiyah saçları başında taç gibi duruyordu. Arkasından gelen kocası Kılıç Ali, her an patlayacak bir balonu andıran koca göbeği dışında yakışıklı bir adamdı. Hem milletvekili hem de Atatürk'ün yakın arkadaşıydı. Yemek vakti gelmişti. Biz çocuklar yine temiz temiz giydirildik ve acem seccadelerinin uç kısmına doğru oturduk. Seccadelerin ortasına beyaz keten bir örtü yayılmış, yemekler üstüne konmuştu. Neler yoktu ki? Çeşit çeşit dolmalar, köfteler, börekler. Kıtlıktan çıkmış gibi büyük bir iştahla yemeklere saldırdık. Oysa büyüklerimiz sohbet ederek yavaş yavaş yiyorlardı. Annem ile Emir Zeyd'in nerede oturacakları tartışılıyordu. Sonradan Hicaz kralı olan babası Şerif Hüseyin'den Emir Zeyd'e İstanbul'da iki mülk kalmıştı. Bir tanesi Yeniköy'de bir yalı, öteki de Büyükdere sırtlarında viran bir köşk. Emir Zeyd'in Mekke şerifi olan büyük dayısı 1893'te ölünce babası Şerif Hüseyin onun yerine alacağını ummuş. Ama Abdülhamit onun yerine başkasını atadığı gibi Şerif Hüseyin'e kargaşa çıkarmaması ve gözünün önünde olması için de Boğaz'daki şahane yalıyı baştan başa dayalı döşeli olarak hediye etmiş. Ama burnunun dikine gitmeyi seven Şerif Hüseyin yalıya dudak bükmüş. Padişah ve jurnalcilerinden uzak olmak amacıyla Büyükdere sırtlarında kendi zevkine göre bir köşk yaptırmış. Nerede oturacakları konusu ne zaman açılsa, bizimkiler anneme ve Emir Zeyd'e fikir vermek için adeta yarışırlardı. Onlara sorulsun sorulmasın, ille de düşüncelerini kabul ettirmeye çalışırlardı. O gün de öyle oldu. Ayşe, tabii yalıyı seçeceksiniz dedi, öyle cazip bir yer az bulunur. Mizu, Boğaz'da yaşamayı hep hayal etmişimdir diye mırıldandı. Suat dayım, canım yalı dururken Karadeniz'e yakın bir tepede oturmak çılgınlık olur dedi. Bütün bu akıl vermelere ne gibi bir tepki gösterecek diye anneme baktım. O çok sakin, uzanıp bir börek aldı ve biz tepedeki evi düşünüyoruz diye cevap verdi. Böyle bir niyeti olduğunu ilk kez duyuyordum. İçimden inşallah cayar diye dua ettim. Çünkü ben de yalıda yaşamak istiyordum. Bütün aile aynı anda annemin üstüne çullandılar. Aman canım ciddi olamazsın. Orası tamamen viran, uzak, kışın donarsınız. Oraya kışın kurtlar iner. Gidip gelmesi ne kadar zor bir düşünsene. O viraneyi onarmaya para yetmez. Sonunda annemin sabrı taştı. Canım ne biçim düşünüyorsunuz hiç anlamıyorum. Harika bir yer. Üstelik Zeyd orada doğmuş büyümüş. Emir Zeyd bu konuda ilk kez söze karıştı. Yalnızca 9 yaşıma kadar orada yaşadım. Çünkü 1908'de Jöntürkler padişahı tahttan indirince biz de Mekke'ye döndük. Sonra şefkatle anneme sarıldı. Nisacığım biliyorum Büyükdere'deki köşkün eşsiz bir manzarası var. Ama ailen haklı. Yalıda yaşamak senin için çok daha kolay olur dedi ve herkes derin bir nefes aldı. Konuyu değiştirmek için annem Füreya'ya dönüp sordu. Geçen perşembe Atatürk için verdiğiniz davet nasıl geçti? Çok iyi geçti. Yeni aşçı fevkalade. Atatürk pek memnun kaldı. Kılıç Ali gururla itiraz etti. Aşçının önemi yok Füreya. Asıl senin fevkalade bir ev sahibesi olman paşayı memnun etti. Suat muzip muzip sordu. Kafayı çektin mi? Füreya duymazlıktan geldi. Bana candan teşekkür etti. Hatta banyoya koyduğum çiçekleri de beğendiğini söyledi, diye ekledi. Ayşe, bu küçük şeyleri görüp takdir etmesi ne güzel değil mi? Hakkiye, o çok ince, çok zarif bir erkektir, dedi. Bütün kardeşlerin içinde Atatürk'ü ilk o tanımıştı. Annem de, ne yakışıklı ve çekici bir adam, müthiş bir karizması var, dedi. Emin eniştem bastonunun sapıyla şakağını kaşıyordu. Hep düşünürüm, Atatürk olmasaydı halimiz nice olurdu, diye. Ahmet eniştem, Ne olacak, mahvolmuş bitmiştik dedi. Dünya Savaşı'ndan sonra müttefikler ülkeyi bölüp bölüp paylaşacaklardı. İngilizlerin Orta Doğu'da yaptıkları gibi. Aliye teyzem atıldı. Öykül Charles diyor ki Atatürk'ün anne kompleksi varmış. Ana vatanını kurtarmakla annesini kurtarmış gibi olmuş. Büyükler birbirlerine bilmiş bilmiş baktılar. Nejat da çaktırmadan bana dirsek attı. Aliye'nin her zaman Öykül Charles dediği adam sevgilisiydi. Çok sadık bir Freud müridi olan Charles Berger, Macar bir violonistti. 10 yıl önce kuzenimiz Freya'ya keman dersi vermek için adadaki köşke gelmiş, Aliye teyzem de ona deli gibi aşık olmuştu. Berger de bu fil dişi tenli, altın saçlı kıza canı gönülden vurulmuştu ama bir sanatçının evlenip bağlı kalmasını doğru bulmuyordu. Aliye teyzem de sevgilisi olarak yaşamaya razı oldu. Annesinin ve kardeşlerinin son derece üzülmelerine karşın haftada bir iki gün Berger'in şehirdeki küçük apartmanına gidiyordu. Her ne kadar siyah tüllü şapkalar giyip yüzünü gizlemeye çalıştıysa da kimseyi kandırdığı yoktu. Bu ilişki herkes tarafından biliniyordu. Aile artık durumu kabullenmekten başka çare görememiş, bazen unutup çocukların yanında bile ondan konuşur olmuşlardı. Suat dayım, "Aman Aliye, bıktım bu senin saçma sapan Freud teorilerinden," diye onu azarladı. Ahmet enişte, "Anne kompleksi de neymiş?" Ayşe teyzem de kocasını destekledi. "Komik oluyorsun Aliye. Şimdi hepsinin dikkati ailenin yaramaz çocuğu Ali'nin üstünde toplanmıştı. Allah rızası için çek şu saçlarını yüzünden. Gözlerini göremiyoruz." "Sahi niçin o güzel gözlerini saçlarının altında saklamakta ısrar ediyorsun? Yüzünü bu kadar boyamanın alemi var mı? Apokorya maskaralarına dönüyorsun." Bu gibi durumlarda öfkelenmiş ailesini yatıştırmak anneanneme düşerdi. "Sakin olun çocuklar, küçük kardeşlerinize böyle çullanmayın." Aliye omuzlarını silkti. "Aldırdığım yok anne, alıştım artık." "Öykül Charles, madem ki en küçük sensin, büyüklerin sana daima sataşacaklar," diyor. Hakkiye teyzem birden ciddileşti. Gülmemizi tutmaya çalışan bizlere sert sert baktıktan sonra, "Çok rica ederim Aliye, çocukların yanında Monsieur Berger'den söz etmekten vazgeç," dedi. Anlaşılan Ahmet enişte de Aliye'nin sevgilisinden ulu orta söz etmesini hoş görmüyordu ki eski yara yeri ağrımış gibi yapıp ayağa kalktı ve kalçasını tutarak Emirze'ye, "Bu sizin çocuklardan birinin marifeti. Beni kalçamdan fena vurdular," dedi. Ahmet enişte Bağdat'ta valiyken Arap milliyetçilerden biri tarafından vurulmuştu. Emirze'ye güldü. "Allah'tan ki iyi nişancı değilmiş." Ondan sonra Ahmet enişte onu yaralayan adamı nasıl bağışladığını, hatta maiyetini aldığını anlattı. "Bağdat'ta valiyken iki kez az kalsın öbür dünyayı boyluyordum," diye ikinci anısını da anlatmaya çalışırken Ayşe teyze, "Bu hikayelere şimdi gerek yok, hadi biraz üzüm yiyelim," diye meyve tabağını gezdirmeye başladı. Herkes yemeğini bitirip de hizmetkarlar ortalığı toplayınca yakındaki çay bahçesinden askılı tepsilerle mis gibi kahveler geldi. Bu kadar yemek ve temiz hava hepimizin uykusunu getirmişti. Gözlerimiz kapanıyordu. Emin enişte sakat sırtını bir ağaca dayamış, şekerlemeye başlamıştı bile. Ötekiler kendilerine birer ağaç, battaniye ve yastık edinmeye koyuldular. Az sonra Çamlıkoy'da herkes öğlen uykusuna dalmıştı. Çay zamanı semaver yakıldı. İnce belli bardaklarda demli çaylar içtik. Sonunda biz çocuklardan şiir okumamız istendi. Ben İngilizce titi fare ile tati fareyi söyledim. Ama en çok 7 yaşındaki kuzenim Erdem'in küçük mavi kuş şiiri beğenildi. Sonra Suat dayım kurgulu gramofonu açıp bir tango çaldı. Müzu ile çay bahçesinin küçük terasında romantik bir tango yaptılar. O kadar ince ve zariftiler ki, o kadar da güzel dans ediyorlardı ki, deliler gibi alkışladık. Böylece bu güzel gün sona eriyordu. Güneş iyice kızıllaşmış, batmaya yüz tutmuştu. Yine atların nal seslerini dinleyerek eve dönerken, cam gibi sakin denizin üzerinde kayan yolcu vapurları, şehirden adadaki yazlıklarına dönen insanları taşıyordu. İkinci bölüm. Büyük Ada 1914. Annem için Büyük Ada, bana olduğu gibi her günü güneşli bir Çehov yaşamı değildi. O güzel yer zaman zaman trajedilere de sahne olmuştu. Annem ne vakit adadaki çocukluğundan söz etse, canlı yeşil gözleri hüzünle bulutlanırdı. "O olaydan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı," derdi. O olayın ne olduğunu biliyordum. Biliyordum ki ağabeyi Cevat, babası Şakir Paşa'yı öldürmüştü. Çocukken Cevat dayım annesinin, babasının ve çocuğu olmadığı için amcası Cevat Paşa'nın göz bebeğiymiş. Ona en iyi okuma olanakları sağlamışlar. İlk öğrenimini 1863'te İstanbul'da Amerikalı misyonerler tarafından kurulan Robert Kolej'de yapmış. Sonra da İngiltere'de Oxford Üniversitesi'ne gitmiş. Yatılı okulun kısıtlamalarından nefret ettiği için Oxford'da da fazla mutlu olmamış. Üstüne üstlük İngiltere'nin soğuk, puslu havasını da hiç sevmiyormuş. Uzun yıllardan sonra aşık olduğu bir hanıma yazdığı bir mektupta şöyle diyor. 17 yaşlarındayken bir tatilde Oxford'dan İstanbul'a geliyordum. Londra'nın ve Paris'in berbat havasını geride bırakıp Marsilya'dan gemiye bindiğimde Akdeniz önümde bütün görkemiyle pırıl pırıl parlıyordu. Gemiye öyle bir aceleyle atlamışım ki bavullarım rıhtımda kaldı. Birkaç gün sonra Sicilya yakınlarında gemimiz büyük balıkçı teknelerinin arasından süzülmeye başladı. Her teknenin bir feneri vardı. Geceleri gökyüzündeki yıldızlarla denizdeki yakamozlar birbirlerine göz kırpıyorlardı. Bazen teknelerin birinden bir şarkı yükseliyordu. Oh ne güzel! Oxford'un buz gibi havası geride kalmıştı. Annem bütün yaşamı boyunca anılarını yazar, notlar alırdı. Bunları karıştırırken Cevat dayımın İstanbul'da geçirdiği tatiller hakkında aşağıdaki satırları buldum. Ağabeyim Oxford'dan geldiğinde 6-7 yaşlarındaydım. Kadife yakalı, kruvaze uzun paltosu ve ayakkabılarının üstüne giydiği beyaz tozluklarıyla çok şıktı. Ona yakışıklı diyemezdim, garip bir siması vardı. Yüzünün üst kısmı ağlarken alt kısmı gülüyor gibiydi. Sanki biri bir dram maskesinin yarısını kesip bir komedi maskesinin üst kısmına yapıştırmıştı. Davudi sesiyle Oxford aksanlı harika bir İngilizce konuşuyor, ağzından çıkan gevrek ve berrak sözcükler adeta havada patlıyordu. Kendinden emin olduğu için başı dimdik havada yürüyor, bu da onu olduğundan daha uzun boylu gösteriyordu. Kendimi onun yanında ufacık, anlamsız bir yaratık gibi görüyordum. Benim de önemsenecek biri olduğumu kanıtlamam gerekiyordu. Onun için bir gün dedim ki, gel bir oyun oynayalım, senden daha kuvvetli olduğumu göstermek istiyorum. Pek hoşuna gitmişti, güldü, peki hadi oynayalım dedi. Hemen ayak parmaklarımın ucunda yükseldim. Yumruklarımı sıktım ve iki elimle olanca kuvvetimle midesini yumrukladım. Canı öyle acımıştı ki, rengi kül gibi oldu, gözlerine yaşlar doldu. Doğrusu bu kadar güçlü olduğuma ben de şaşırmıştım. Ama şimdi eşittik ve arkadaş olduk. İkinci yıl Cevat Oxford'a döndüğünde zengin aristokrat İngiliz gençleriyle kaynaştı ve onların yaşam tarzlarını benimsedi. Tabii onlardan geri kalmamak için aynı terzilerden giyiniyor, en pahalı ayakkabıcılardan ayakkabılar ve çizmeler ısmarlıyordu. Bu nedenle sağlığını bahane edip babasından devamlı para istiyordu. Bir yetim olarak kendi kendini yetiştirmiş Şakir Paşa, onun bu sorumsuz davranışlarına çok içerliyordu. Ertesi yaz Cevat tatile geldiğinde annem babasının yazı odasında tatsız bir sahneye tanık olmuş. Ordudan emekliye ayrıldıktan sonra Şakir Paşa zamanının çoğunu yazı odasına kapanıp 4 ciltlik Osmanlı İmparatorluğu tarihi adlı bir eser yazmakla geçiriyormuş. Aliye teyzem küçücük bir çocukken anahtar deliğinden bakar, sakallı babasının başını eğmiş, gaz lambasının ışığında bir yığın kağıt üzerinde çalışmasını seyredermiş. Bana bir gün, kulağımı anahtar deliğine dayayıp mürekkepli kalemin cızırtısını dinlemeye bayılırdım, demişti. Annemin nasıl olup da o gün yazı odasında bulunduğunu açıklayamayacağım. Çünkü çocukların o odaya girmeleri kesinlikle yasakmış. Ama anlattığına göre büyük babam, üstü Cevat dayımın ödenmemiş faturalarıyla dolu kocaman masasının arkasında, kocaman koltuğunda oturmuş, Cevat'ı fena halde haşlıyormuş. Yumruğunu masaya vurarak, ''Bu ne rezalet?'' diye bağırıyormuş. ''Ben seni Oxford'a her gün at bin diye mi yolladım? Her gün birbirinden pahalı kıyafetler al diye mi yolladım? Ne tembel ne savurgan bir adammışsın. Kendine gelip derslerine çalışmazsan ve bu çılgınca harcamalara da son vermezsen seni oradan alırım.'' Cevat babasının masasının önünde sessiz ve perişan duruyormuş. Yüzü kıpkırmızıymış. Başını arkaya atıp gözlerinde biriken yaşları gizlemeye çalışıyormuş. Annem anılarında, Ağabeyimin o haline içim sızladı diye yazıyor. Şakir Paşa azarlamanın Cevat'ı yola getireceğini ummuş ama hiç öyle olmamış. Cevat İngiltere'ye döner dönmez uçarı yaşamına devam etmiş. Buna çok kızan babası da sonunda onu geri çağırmış. Cevat bu buyruğa da uymayıp doğru Roma'ya gitmiş ve Güzel Sanatlar Akademisi'ne yazılmış. Eve yazdığı mektuplarda "Nihayet mesleğimi buldum. Sanat benim tutkum. İlk kez kendimi mutlu hissediyorum." diyormuş. Hele ressamlara modellik eden Agnese adında bir İtalyan kıza da aşık olunca mutluluğun doruğuna erişmiş. 22 yaşında ev geçindirecek parası yokken evlenmesine babasının izin vermeyeceğini bildiği için kızın resimlerini çekip İstanbul'a gelmiş ve babasını razı etmesi için annesinden yardım istemiş. İstanbul'a bu gelişi sırasında annem Nisa, Cevat'ın yanında yerde oturur, ağabeyinin resim yapmasını seyredermiş. Bu önemsiz sayılabilecek olay, ileride Nisa'nın yaşamındaki sanat tutkusunun başlangıcı olmuş. 1940'ların ortalarında ilk çalışmalarını sergilediğinde gazeteciler resme nasıl başladığını sormuşlar, Nisa da ağabeyi Cevat'ın ona ilk ilhamı ve cesareti verdiğini söylemiş. 8 yaşındaydım. Bir gün onun çini mürekkebiyle sevdiği kızın profilini çizmesini izledim. O ince, zarif kalem darbeleriyle kağıdın üzerinde yaşayan bir varlık oluşturması beni adeta büyülemişti. Bende de aynı şeyi yapmak için dayanılmaz bir istek uyandı. Ağabeyim resim defterinden bir yaprak kopardı ve elime bir kalem vererek içimden ne geliyorsa çizmemi söyledi. O gün bütün oturma odamızın resmini yaptım. Eşyalardan lambalara, yerdeki halının motiflerine kadar her şeyi çizdim. Ağabeyime gösterdiğimde "Aferin Nisa" dedi. Cesur kalem vuruşlarına bayıldım. Hele yaşına göre insanı ürperten bir görüş ölçün var. Sonra başımı okşadı. "Yeteneklisin yavrum. Her zaman yanında defter kalem bulundur. Hoşuna giden şeyleri durmadan çiz" dedi. Annem onun önerilerini hiç unutmadı. O günden sonra sürekli çizdi. 14 yaşındayken yaptığı anneannesinin sulu boya portresi her zaman sergilediği diğer resimlerinin yanında yer almıştır. Şakir Paşa'nın Ostend'den dönmesinden az önce Cevat, babasıyla karşılaşmamak için hemen Roma'ya hareket etti ve annesine, babasını Agnese ile evlenmesine razı etmek gibi güç bir görev verdi. Ayşe teyzem çok kez annesiyle babasının geceleri odalarında bu konuyu tartıştıklarını duyarmış. Büyük babamın öfkeli sesi zaman zaman odadan taşarmış. Bana, "Annem için çok üzülürdüm," derdi. Cevat erkek olup babasıyla kendi konuşmalıydı. Zavallı annemin ne günahı vardı? Sonuçta büyük babam, anneannemin yalvarmalarına dayanamayıp, Cevat'ın evlenmesine istemeyerek razı olmuş. Cevat, Agnese ile Roma'da evlenmiş. Büyükada'daki köşkün üst kat odalarından biri, yeni evliler için hazırlanmış ve ailenin başına buyruk, savurgan oğlu, hamile karısı kolunda, pür neşe İtalya'dan dönmüş. Şakir Paşa'nın ikinci torunu Mutara da birkaç ay sonra, 1912'de doğmuş. Cevat Roma'daki akademide yaptığı ünlü resimlerini yanında getirmişti. Her ne kadar anneannem ipek kumaş üzerine manzara, meyve ve çiçek resimleri yapıyor idiyse de çıplak kadın resimlerini görünce dehşete düştü. Bu rezaletti. Hele kadınların yüzlerini peçe altında sakladıkları bir toplumda. Büyük babamın görmesine bile fırsat vermeden hepsini tavan arasına kaldırttı. Nisa ile Ali'ye oradaki müzik çalan kutularla oynamak bahanesiyle oraya giderler, ağabeylerinin yapmış olduğu çıplak kadın vücutlarına bakarlardı. Resim tarzını değiştirmeyi amaçlayan Cevat, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde minyatür çalışmalarına başladı. Sanatı ona bir gelir sağlayamadığı için kendisine ve ailesine büyük babam bakıyordu. Baba oğul para yüzünden tartışmaya başladılar. Cevat'ın hayatta ne yapacağını bilmemesi büyük babamı endişelendiriyordu. Şakir Paşa'nın inancına göre her erkek çalışıp ailesini geçindirmeliydi. Ama Cevat'ın hiç böyle bir niyeti yoktu. O gereksiz işlerle vakit geçireceğine sanatçı olmak istiyordu. Ayrıca meslek yaşamları ne kadar parlak olursa olsun babası ve amcası gibi asker olmayı istemiyordu. Oğlunun bu tutumu Şakir Paşa'yı çileden çıkarıyor, onu hep eleştirip azarlıyordu. Bu tartışmalar kötü bir yatırım sonucu Şakir Paşa'nın servetini kaybetmesiyle daha da alevlendi. Anneannemin kardeşi Mithat, girişimci Yahudilerin yaşadığı Selanik'teki jandarma kuvvetlerinde görevliyken, Ege sahillerinde gittikçe büyüyen bu şehrin ileride önem kazanacağını düşünerek, kayınbiraderi Şakir Paşa'yı bu şehirde turistik bir projeye para yatırması için razı etmiş. Sonuçta Şakir Paşa, çocuksuz ölen ağabeyi Cevat Paşa'dan miras kalan ve ona gelir sağlayan bütün taşınmazları satıp Selanik'in kordon boyunda büyük kubbeli saray gibi bir otel yaptırmış. Kubbenin altındaki geniş salona da Cevat Paşa'dan kalan görkemli kristal avizeyi astırmış. Ama büyük dayımız Mithat'ın Selanik'te otel yapma önerisi kötü netice verdi. Öncelikle inşaatın giderleri sanıldığından çok fazla oldu. Binanın bitirilmesi için anneannemin damla zümrüt küpeleri bile elden çıkarıldı. Asıl felaket 1912'de Balkan Savaşı'nın patlamasıyla başladı. Bir yıldırım harekatında Yunanlılar, Sırplar ve Bulgarlar Osmanlılara üç yönden saldırdılar. Yunanlılar Selanik'i bir hamlede ele geçirip Osmanlıların 500 yıllık yönetimine son verdiler. Savaş sırasında Yunanlı bir vatansever de büyük babamın oteline bomba koyup koca binayı kubbesiyle ve canı mavzesiyle havaya uçurdu. Otelinin elden gitmesi sonucu Şakir Paşa hemen hemen bütün varlığını yitirdi. Ciddi parasal sorunlar baba oğul arasındaki anlaşmazlığı büsbütün şiddetlendirdi. Cevat babasının bağırıp çağırmalarına karşılık vermeye başladı. Sesleri gittikçe yükseliyordu. Anneannem araya girmeye, onları yatıştırmaya çalışıyorsa da işe yaramıyordu. İkisinin de vahşi hayvanlar gibi birbirlerini paralamaya can attıklarını gördükçe içi kan ağlıyordu. Ama bu arada Selanik fiyaskosunun bir de iyi yönü oldu. Mustafa Kemal'in kurmay okulundan sınıf arkadaşı ve Selanik'te jandarma komutanı olan Ahmet Bey ile Ayşe teyzem evlendi. Gösterişi pek seven Mithat dayımız bir gün komutanı kordon boyunda piyasaya davet etmiş. Orada yükselmekte olan otelin inşaatını gösterip, "Bu kayınbiraderim Şakir Paşa'nındır, yaptırmasını ben önerdim." diye övünmüş. Komutan Ahmet Bey de, "Aferin sana, Bahri Paşa'nın evlenecek kızları var mı?" diye sorunca da Mithat, "En büyük kızı bir subayla evli ama ikinci kızı, ki ablasından çok daha güzel, henüz evli değil. Uzun sarı saçları, mermer gibi bir teni var. Paşa'nın en sevdiği kızıdır. Ona benim prensesim der. Öyle kolay kolay kimseye vereceğini sanmıyorum." diye yanıtlamış. Ahmet Bey de hemen oracıkta bir gün Ayşe ile evlenmeye karar vermiş. 1913'te 2. Balkan Savaşı'nın sonunda Ahmet jandarma komutanı olarak İstanbul'a atanmış. Mithat'ın Ayşe'yi ölmesini unutmamış. Şakir Paşa'nın da bu yeni görevini küçümsemeyeceğini düşünerek yeğenini aileye aracı olarak yollamış. Ilımlı karşılandığını görünce büyük adaya Ayşe'yi istemeye kendisi gitmiş. Bu ziyaret sırasında talibini görmesine izin verilmeyen Ayşe, anahtar deliğinden Ahmet'i arkasından az buçuk görebilmiş. Dik duruşu, pırıl pırıl çizmeleri ve başının iki yanında görülen pala bıyıkları Ayşe'yi ürkütmüş. Sonradan hülyalı mavi gözlerinden yaşlar akarak babasına, "Evlenmek istemiyorum babacığım, ne olur, ne olur beni zorlamayın," diye yalvarmış. Ama paşa kararlıymış, "Kızım, Ahmet Bey geleceği olan şerefli bir erkek, sana iyi bir eş olacak," demiş. Sonra tatlı tatlı, "Duydum ki anahtar deliğinden onu arkasından görmüşsün, ama dur hele, yüzünü gör, çok yakışıklı," diye eklemiş.